Nuh'un gemisi. Marcel Aime. Çocuklar için masallar. Arkadaş kitaplar. Ev. Türkçe çeviri Tahsin Yücel. Bu kitap 108 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Eylül 2011. Okuyan Gültekin Doğan. Nuh'un Gemisi, ünlü Fransız yazarı Marcel Aime'nin çocuklar için yazdığı 3 güzel masaldan oluşur. Değerli yazarımız Tahsin Yücel'in Türkçe'ye çevirdiği değerli çizerimiz Ferruh Doğan'ın resimleyip süslediği bu masalları her yaşta insanın severek okuyacağından hiç kuşkumuz yok. Marcel Aime 1902 yılında doğdu. 1967 yılında öldü. Yaşam boyunca çok değişik işlerde çalıştı. Bir ardınca yazdığı sayısız kitapla dünya çapında ün kazandı. Dilimize çevrilen birkaç kitabının adını verelim sizlere. Yeşil Kısrak, İğreti Surat, Duvar Geçen. Bu kitaptaki masalları okuyunca göreceksiniz. Yazar, masal dünyası içinde okurlarını gezdirir, eğlendirirken gerçeklikten hiç uzaklaşmıyor. Birçok şeyi de ince ince eleştiriyor. İğneleyici, alaycı bir anlatımı var. Bu özellik onun bütün yapıtlarında görülür. Çocuklar için yazarken de, büyükler için yazarken de sanki masal anlatırmış gibi tatlı, akıcı, güzel bir dil kullanır. Kırlar onun anlatmaktan vazgeçemediği bir ortamdır. Kendisi de bir köy çocuğudur. Kentlere gelip yerleştikten sonra da bu özelliğini hiç yitirmemiştir. Tazelik, saflık, neşe dolu masallarını çocuklar için yazarken her zamanki gibi düşlerle örülü bir evren kurmaya yöneliyor. Bu kitapta birbirinden güzel 3 uzun masal bulacaksınız. İki küçük sarışın kızın başından geçen masallar bunlar. Delfin ile Marinette iki kardeştir. Hayvanlarla alabildiğine yakındırlar, dostturlar. Kurtlar, öküzler, kuğular, onların çocuksu dünyalarının gerçek dostları, yakın arkadaşlarıdır. Bu masalları sevdiyseniz, yayımlayacağımız Ağaca Çıkan Kedi adlı kitapta Delfin ile Marinette'in başka masallarını bulacaksınız. Fil. Büyükler sokak giysilerini giydiler. Evden ayrılacakları sırada çocukları yanlarına çağırdılar. Sizi Alfred amcanıza götüreceğiz dediler. Çünkü çok yağmur yağıyor. Siz de bundan yararlanıp derslerinizi çalışırsınız. Ben derslerimi biliyorum dedi Marinette. Dün akşam çalıştım. Ben de dedi Delfin. Öyleyse güzel güzel oynayın. Kimseyi de evimize almayın. Büyükler uzaklaştılar. Küçükler de burunlarını pencerenin camına dayayıp uzun uzun arkalarından baktılar. Yağmur öyle bir yağıyordu ki, damlalar öyle sıktı ki, küçükler Afiret amcalarını görmeye gitmediklerine hiç de üzülmüyorlardı. Hindinin koşa koşa avludan geçtiğini gördükleri zaman tombala oynamaktan söz ediyorlardı. Hindi ambarın altına sığınıp ıslak tüylerini silkeledi, kursağının üstündeki tüylerle kocaman boynunu kuruladı. Hindiler için kötü bir hava, dedi Delfin. Öteki hayvanlar için de öyle. Bereket versin uzun sürmez. 40 gün 40 gece yağmur yağsa ne olurdu? Buna bir neden yok, dedi Marinette. ''Ne diye 40 gün 40 gece yağmur yağsın istiyorsun?'' ''Elbette bir neden yok ama tombala oynayacağımıza Nuh'un gemisi oynardık.'' diye düşünüyorum da. Marinette bu düşünceyi pek beğendi. Mutfağın çok güzel bir gemi olabileceğini düşündü. Hayvanlara gelince küçükler onları bulmakta zorluk çekmediler. Ahıra, sonra da kümese gittiler. Öküzü, ineği, atı, koyunu, horozu, tavuğu kolayca kandırıp mutfağa getirdiler. Çokları Nuh'un gemisi oynamaktan hoşnuttu. Ama hindi ve domuz gibi kuşkulu kişiler de yok değildi. Küçüklere karşı koyuyor, rahatlıklarını bozmak istemiyorlardı. Marinette hiç gülümsemeden, "Tufan var, tufan!" dedi. 40 gün 40 gece yağmur yağacak. İsterseniz gemiye gelmeyin. Olan size olur. Dünyayı sular kaplayacak. Siz de boğulacaksınız. Kuşkulular daha fazla direnemediler. Çabucak mutfağa girdiler. Tavukları korkutmamaya hiç gerek yoktu. Hepsi de oyuna katılmak istiyordu. Ama Delfin yalnızca birini seçti. Ötekilerini bıraktı. "Anlarsınız ya, ancak bir tavuk alabilirim, yoksa oyun bozulur," dedi. Aradan çeyrek saat bile geçmeden hayvanlar mutfağa doldurulmuştu. Öküzün boynuzları pek kocamandı. Kapıdan geçemeyecek diye korkuyorlardı. Ama başını yana eğince rahatlıkla girdi. İnek de öyle. Kediyi, tavuğu, horozu, dişi ve erkek hindileri masanın üstüne çıkarmak gerekti. Gene de hiçbir kargaşalık olmadı. Hayvanlar çok usluydu doğrusu. Öte yandan mutfakta bulunmak hepsini de biraz kaygılandırmıştı. Kediden, belki de tavuktan başka hiçbir mutfağa girmemişti daha önce. Saatin yanında duran at, bir kadrana, bir sarkaca bakıyor, kaygısından sivri kulakları tir tir titriyordu. İnek de meraklının biriydi, gözlerini dolaptan ayırmıyor, içinde neler bulunduğunu öğrenmeye can atıyordu. Hele peynir kavanozuyla süt kavanozundan hiç ayıramıyordu gözlerini. İkide bir, "Anlıyorum, anlıyorum şimdi," diye mırıldanıp duruyordu. Bir süre sonra bizim hayvanlar korkmaya başladılar. Bunun oyun olduğunu bilenler bile oyun olup olmadığından kuşkulanacak duruma gelmişlerdi. Delfin komuta yerine yeni mutfağın penceresine oturmuş dışarıya bakıyor, kaygılı bir sesle kötü haberler veriyordu. "Yağmur hep yağıyor, sular yükseliyor, bahçe görünmez oldu. Yel gittikçe sertleşiyor. Sağa çevir." Marinette dümenciydi. Yemek sobasının anahtarını sağa çeviriyordu. Sobadan biraz duman çıkıyordu. "Yağmur hala yağıyor. Su elma ağacının ilk dallarına kadar yükseldi. Kayalara dikkat. Sola çevir." Marinette anahtarı sola çevirdi. Hemen yemek sobasının dumanı biraz azaldı. "Yağmur hep yağıyor. En yüksek ağaçların tepeleri hala görülüyor ama su hep yükseliyor. Bitti. Tamam artık. Hiçbir şey görünmüyor." Zorlu bir hıçkırık duyuldu o zaman. Çiftlikten ayrıldığına çok üzülen domuz ağlıyordu. "Gemide gürültü istemiyorum," diye bağırdı Delfin. "Kargaşalık istemem. Kediye bakın da örnek alın. Bakın ne güzel mırmırlanıyor." Gerçekten de kedi hiçbir şey yokmuş gibi mırmırlıyordu. Tufanın korkulacak bir şey olmadığını biliyordu o. "Ah, şu iş bir bitse," diye inledi domuz. "Bir yıldan fazla bir süre beklememiz gerek," dedi Marinette. "Ama yiyeceklerimizi iyi hazırladık. Hiç kimse aç kalmayacak, üzülmeyin." Zavallı domuz ağlaya ağlaya yere çöktü. Yolculuğun belki daha da uzayacağını, küçüklerin her şeyi önceden kestiremediklerini, yiyeceklerin belki de tükeneceğini düşünüyordu. Şişmanlığı nedeniyle kendisini yemeklerinden korkuyordu. O böyle kıvrana dursun, küçük tavuk yağmurdan iki büklüm olmuş pencerenin kıyısına tırmanmıştı. kakasıyla cama vurdu. "Ben de oynamak istiyorum," dedi. "Ama görüyorsun ak tavukçuğum, buna olanak yok. İçeride bir tavuğumuz var," dedi delfin. Marinet de oraya gelmişti. "Olmaz, gemi doldu," diyordu. Ak tavuğun öyle canı sıkıldı ki iki küçük çok üzüldü. Marinet delfine. "Filimiz yok," dedi. "Ak tavuk da fil olabilir." "Doğru. Gemiye bir fil gerek." Delfin pencereyi açıp tavuğu içeri aldı. Ona fil olacağını söyledi. "Çok sevindim," dedi ak tavuk. "Ama nasıl fil olabilirim? Ben hiç fil görmedim ki." Küçükler ona filin nasıl bir hayvan olduğunu anlatmaya çalıştılarsa da başaramadılar. Delfin, Alfred amcasının verdiği renkli resimlerle dolu kitabı anımsadı. O zaman geminin yönetimini marinete bırakıp ak tavuğu odaya götürdü. Kitapta fil resminin bulunduğu sayfayı açıp tavuğun önüne koydu. Biraz da bilgi verdi ona. Ak tavuk resmi büyük bir dikkatle ve istekle baktı. Filin yerini tutmayı çok istiyordu. "Şimdilik seni burada bırakıyorum. Gemiye dönmem gerek," dedi delfin. "Ben gelinceye kadar örneğini iyice bak." Ak tavuk işini öylesine önemsedi ki gerçek bir fil oluverdi. Usundan bile geçirmemişti böyle bir şeyi. Bu iş öyle çabucak oluverdi ki değişiklikleri anlayamadı ilkin. Tavanın çok yakınında, çok yüksek bir yere konmuş, küçücük bir tavuk sanıyordu kendini. En sonunda anladı ki kocaman bir hortumu, kocaman dişleri, koskocaman dört ayağı vardı. Derisi kalın ve sertti. Üzerinde kala kala birkaç ak tüy kalmıştı. Biraz şaşırmıştı ama hoşlanmıştı bu işten. En çok hoşuna giden de iri iri kulakları olmasıydı. Eskiden hiç kulağı yoktu zavallıcığın. Bizim domuz kulaklarıyla övünüp dururdu. Bunları gördükten sonra eskisi kadar övünemez herhalde diye düşündü. Çocuklar kapının ardında Nuh'un gemisi oyununa böylesine iyi hazırlanan ak tavuğu unutmuşlardı. Yelin kesildiğini, geminin durgun sularda yüzdüğünü bildirdikten sonra gemideki hayvanları gözden geçirmeye hazırlanıyorlardı. Marinet, yolcuların isteklerini yazmak için bir cep defteri almıştı eline. Delfin konuşmaya başladı. "Sevgili dostlarım, bugün yolculuğumuzun 45. günündeyiz. Çok şükür zaman sandığımdan da çabuk geçiyor," dedi. Domuz. "Kes sesini domuz." "Sevgili dostlarım, görüyorsunuz gemiye bindiğimize üzülmenize hiçbir neden yok. İşin en güç yanını atlattık. 10 aya kadar karaya kavuşacağımıza inanıyoruz. Şimdi açıkça söyleyebilirim artık. Sık sık ölüm tehlikesiyle karşılaştık. Bizi bu tehlikelerden dümencimiz kurtardı." Hayvanlar dümenciye dostça teşekkür ettiler. Marinette'in sevinçten yanakları kızardı. O da ablasını gösterdi. "Kaptanın yardımıyla," dedi. "Kaptanın da unutmamalı." "Elbette, elbette," dedi hayvanlar. "Kaptan olmasaydı." "Sağ olun," dedi delfin. "Güveninizin beni ne kadar yüreklendirdiğini bilemezsiniz. Buna gereksinmemiz var doğrusu. En büyük sıkıntılara atlattıksa da daha yolumuz çok uzun. Ama ben sizlerle konuşmak istiyordum. Bir derdiniz, bir isteğiniz var mı? Kediden başlayalım. Söyle kedi, bir isteğin var mı?" "Evet, bir çanak süt isterdim," diye karşılık verdi kedi. "Yaz kediye bir çanak süt." Marinette kedinin isteğini deftere yazarken bizim fiil kapıyı hortumuyla aralayıp geminin içine şöyle bir göz attı. Gördükleri çok hoşuna gitti. oyunlara bir an önce katılmak istedi. Delfin ile Marinette'in arkası dönüktü. Şimdilik hiç kimse ondan yana bakmıyordu. Yolcuların denetlenmesi neredeyse sona ermişti. Çocuklar dolabın içindekilere bakmaktan hala bıkmayan ineğin yanına gelirken fil kapıyı ardına kadar açıverdi. Kendisinin de bilemediği kalın bir sesle. ''İşte geldim.'' Küçükler gözlerine inanamıyorlardı. Delfin şaşkınlıktan konuşamadı bir süre. Marinette'in defteri elinden düştü. Şimdi bir oyun oynamadıklarından kuşku duyuyor, tufana inanmayı daha doğru buluyorlardı. ''Evet, ben geldim.'' dedi fil. ''Nasıl, güzel değil miyim?'' Delfin pencereye koşmamak için kendini tutmaya çalıştı. Öyle ya, bugüne bugün Nuh'un gemisinin kaptanıydı. Şaşkınlığını belli etmesi doğru olamazdı. Marinette'in kulağına eğildi, bahçenin sular altında kalıp kalmadığına bakmasını söyledi. Marinette pencereye gidip geldi. ''Her şey yerli yerinde.'' dedi. ''Avluda bir iki su birikintisi var ama hepsi bu.'' Bu arada hayvanlar hiç görmemiş oldukları file baktıkça kaygılanıyorlardı. Bizim domuz çığlıklar koparmaya başladı. Neredeyse gemide kargaşalık çıkaracaktı. Delfin bağırdı. ''Domuz, hemen susmayacak olursan seni denize atarım ha.'' ''Filin de bizimle yolculuk ettiğini söylemeyi unutmuşum. Biraz daha sıkışın da ona da bir yer açılsın.'' Kaptanın sert tutumunu domuzu korkutmuştu. Hemen kesmişti sesini. Hayvanlar yeni yol arkadaşlarına yer açabilmek için elden geldiğince sıkıştılar. Ama bizim fil efendi mutfağa girmek istediği zaman kapının yeterince yüksek ve geniş olmadığını gördü. En azından 1,5 kat daha geniş, daha yüksek olması gerekirdi. ''Zorlamayı göze alamıyorum.'' dedi. ''Duvarı yıkarım diye korkuyorum. Çünkü çok güçlüyüm. Çok ama çok güçlüyüm.'' ''Hayır, hayır.'' diye bağırdı küçükler. ''Sakın zorlama. Sen de odada oynarsın.'' Kapının küçüklüğünü hiç düşünmemişlerdi. Hemen yeni hem de korku verici bir güçlüktü bu. Fil dışarı çıkabilseydi, büyükleri ona evin çevresinde dolaşır görünce pek şaşıracaklardı. Çünkü böyle bir hayvan yoktu. Ama çocuklardan kuşkulanmaları için hiçbir neden olmayacaktı. Belki de ertesi gün anneleri ak tavuğun yokluğunu anlamayacak, iş bu kadarla kalacaktı. Ama fili odalarında bulurlarsa elbette bir sürü soru soracaklar. Onlar da bütün hayvanları mutfağa toplayıp Nuh'un gemisi oynadıklarını söylemek zorunda kalacaklardı. Marinette içini çekti. ''Oysa bize hiç kimseyi mutfağa almayın demişlerdi.'' dedi. ''Belki fil yeniden küçük bir ak tavuk olabilir.'' diye fısıldadı Delfin. ''Ne de olsa oyun için fil oldu. Nuh'un gemisi oyunu bittikten sonra fil kalması için bir neden yok. Belki de öyleyse çabuk olalım, oyunumuza bakalım.'' Marinette geminin dümenine sarıldı. Delphi de kaptan köşküne kuruldu. ''Yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Hele şükür. En sonunda oynayabileceğiz.'' dedi fil. 90 gündür deniz üzerindeyiz, dedi Delfin. Yeni bir şey yok. Ama galiba duman çıkıyor, dedi domuz. Gerçekten de öyleydi. Filin varlığı Marinette öyle şaşırtmıştı ki yemek sobasının anahtarını gelişi güzel çevirip duruyordu. Deniz üzerinde 172. günümüz, diye bağırdı kaptan. Yeni bir şey yok. Hayvanlar zamanın çabuk geçmesinden hoşnuttular. Ama bizim fil efendi yolculuğu biraz sönük bulmaktan kendini alamıyordu. Somurta somurta düşüncesini bildirdi. İyi, güzel ama ben ne yapıyorum? Sen filcik oynuyorsun, diye yanıtladı Marinette. Suların çekilmesini bekliyorsun sanırım. Dert yanabileceğin bir şey de yok. İyi iyi, bütün işimiz beklemekse. Deniz üzerinde 237. günümüz. Yel esiyor, sular alçalıyor gibi. Evet, evet, alçalıyor. Bu haber domuzu çok sevindirdi. Yerde yuvarlanıp sevinçli çığlıklar koparmaya başladı. Kes sesini domuz, diye bağırdı delfin. Yoksa yem diye filin önüne atarım seni. İyi olur, ben de onu yemeye can atıyorum, dedi fil. Sonra Marinette göz kırptı. Gerçekten çok eğlenceli, dedi. Deniz üzerinde 365. günümüz. Bahçe görünüyor, hadi sıraya, tufan bitti. Marinette avlu kapısını açtı. Domuz, filin karnına gitmek korkusuyla hemen dışarı attı kendini. Yerin o kadar da ıslak olmadığını gördü. Yağmur altında koşa koşa ahırın gitti. Öbür hayvanlar hiç itişip kalkışmadan ayrıldılar. Mutfaktan ahırlarına, kümeslerine gittiler. Bir fil küçüklerin yanında kaldı. Görünüşe bakılırsa ivedi bir durum yoktu onun için. Delfin yanına yaklaşıp el çırptı. Hadi ak tavukçuk, hadi, oyun bitti, kümese dönmen gerekiyor. Marinette avucunda getirdiği buğdayı uzatıyor. Ak tavukçuk, ak tavukçuk, diyordu. Ama boşunaydı yalvarmaları. Koca fil yeniden tavuk olmak istemiyordu. Sizleri üzmek istemem ama fil olmak daha çok hoşuma gidiyor, diyordu. Büyükler ikindi üzeri döndüler. Alfred amcayı gördükleri için mutluydular. Oldukça ıslanmışlardı. Sular ayakkabıların içine kadar sızmıştı. Aman ne kötü hava, dediler kapıyı açınca. Sizi götürmemekle iyi etmişiz. Küçükler biraz kızarmışlardı. Alfred amca nasıl, diye sordular. Birazdan söyleriz. Hele bir odamıza gidip üstümüzü değiştirelim. Büyükler odanın kapısına yönelmişlerdi bile. Mutfağın ortasına kadar varmışlardı. Küçükler korkudan tir tir titriyorlardı. Yürecikleri öyle bir çarpıyordu ki ellerini üzerine bastırmaları gerekiyordu. Delfin alçak sesle, "Paltolarınız çok ıslanmış. Burada çıkarsanız daha iyi olur," dedi. Sobanın önüne koyup kuruturum onları. Büyükler, bak hiç de yabana atılacak bir düşünce değil, biz bunu düşünmemiştik, dediler. Büyükler sular sızan paltolarını çıkarıp sobanın yanına yaydılar. Alfred amca nasıl, çok merak ediyorum, dedi Marinette. Bacağındaki romatizma geçmedi mi acaba? Romatizması fena değil ama biraz... Sabırlı olun çocuklar, şu sokak giysilerimizi çıkarıp da günlük giysilerimizi giyelim, bundan sonra hepsini anlatırız. Büyükler odanın kapısına doğru yürüdüler. Arada iki adımlık bir şey kalmıştı ki delfin önlerine geçti. Giysilerinizi değiştirmeden önce ayakkabılarınızı çıkarsanız daha iyi olur, dedi. Her yana çamur bulaştıracaksınız, odanın döşemesi kirlenecek. Gerçekten öyle iyi düşündün. Biz bunu düşünememiştik, dedi büyükler. Sobanın yanına gelip ayakkabılarını çıkardılar. Bir dakikalık bir işti bu. Marinette, Alfred amcanın adını bir kez daha söyledi ya, öylesine alçak sesle söyledi ki işitmediler bile. Küçükler büyüklerinin kapıya yöneldiğini gördüler. Korkudan yanakları, burunları, kulakları donuverdi. Tam kapının tokmağına çevireceklerdi ki arkalarında bir hıçkırık duydular. Marinette gözyaşlarını tutamamıştı. Öylesine korkuyor, öylesine üzülüyordu. "Neden ağlıyorsun?" diye sordu büyükler. "Hasta mısın? Kedi mi tırmaladı? Neden ağlıyorsun? Söyle bize." "Şeyin yüzünden, şeyin, fil," diye kekeledi Marinette. Hıçkırıkları daha fazla konuşmasına olanak bırakmadı. "Islanmanıza üzülüyor," dedi Delfin. "Herhalde nezle olursunuz diye korkuyor. Sobanın başına oturup ayaklarınızı kurutursunuz diye düşünmüştü. İskemleleri de hazırlamıştı." Büyükler Marinette'in sarı saçlarını okşadılar. Böylesine iyi bir minik kızları olduğu için çok sevindiklerini ama nezleye yakalanmalarından korkması için hiçbir neden olmadığını söylediler. Söz veriyorlardı. Giysilerini değiştirir değiştirmez gelip sobanın başında ısınacaklardı. "Önce ısınsanız daha iyi edersiniz belki," dedi Delfin. "Bilirsiniz nezle geliyorum demez." "Hadi canım sen de, biz nice yağmurlar gördük. Ayakkabılarımıza ilk olarak su girmiyor. Gene de hiç nezle olmadık." "Ben Marinette'i yatıştırmak için söylüyorum. Sonra Alfred amcanın sağlığını da çok merak ediyor." "Alfred amca çok iyi. Hiç böyle sağlıklı olmamış da inanın. 5 dakika sonra hepsini öğrenirsiniz. Bir bir anlatırız size." Delfin söyleyecek bir şey bulamadı. Büyükler Marinette'e gülümseyerek kapıya doğru yürüdüler. Tam bu sırada sobanın arkasında saklı duran kedi kuyruğunu küllere daldırıp da öyle bir sallayış salladı ki bir kül bulutu yükseldi havaya. Büyüklerin burnuna gidip üst üste öksürttü onları. "Görüyorsunuz ya, oyalanmaya gelmez bu iş," diye atıldı küçükler. "Ayaklarınızı ısıtmak zorundasınız. Çabucak oturun şuraya." Büyükler biraz kızardılar. Marinette'in haklı olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Gelip iskemlelere oturdular. Ayaklarını sobanın kenarına koymuşlar. Terliklerinden çıkan buğulara bakıyor, durmamacasına esniyorlardı. Yağmur altında bozuk yollarda uzun uzun yürümek ikisini de çok yormuştu. Neredeyse uyuyacaklardı. Küçükler soluk almaktan bile korkuyorlardı. Birden yerlerinden sıçradılar. Küçük bir ayak sesine benzer bir gürültü duyulmuş, dolaptaki kaplar sallarmıştı. "Bu da nesi? Evde bir yürüyen var."
"Bir şey yok,"
dedi Delfin. "Kedi ambarda fareyi kovalıyor da." Öğleden sonra da aynı patırtıyı yaptı.
"Olamaz, yanılmışsın sen. Küçücük bir kedinin koskoca dolabı sallayabilmesi olacak şey değil."
"Ama kedi kendi ağzıyla söyledi."
"Ya, öyle mi? Bir kedinin bu kadar gürültü çıkarabileceğini hiç sanmazdım."
"Ama kendi ağzıyla söylediyse ne denir?"
Kedi sobanın altında büzülüyordu. Gürültü hemen kesilmişti. Ama büyüklerin de uykusu kaçmıştı. Terliklerinin iyice kurumasını beklerken Alfred amcaya gidişlerini anlatmaya başladılar. Alfred amca bizi kapıda bekliyordu. Havanın kötü olduğunu görünce sizin gelmeyeceğinizi düşünmüş, sizi göremediğine çok üzüldü. Bize dedi ki, "Oo, gene başladı. Duvarlar mı sallanıyor?"
"Alfred amca bizim için bir şey söyledi mi?"
"Evet," dedi ki, "Yok, bu kez de kedi diyemezsiniz ya, neredeyse ev yıkılacak." Bizim kedi büzüldükçe büzülüyordu sobanın altına ama kuyruğunun dışarı çıktığını fark etmemişti. Çok geç anladı bunu. Kuyruğunu bacaklarının arasına almaya çalışırken büyükler onu gördüler.
"Şimdi de suçu kedinin üstüne atamazsınız ya, işte sobanın altında duruyor," dediler. Sobayı yerinden oynatan bu zorlu ayak seslerinin nereden geldiğini anlamak için iskemlelerinden kalkıp gitmeye hazırlanıyorlardı. Kedi saklandığı yerden çıktı. Yeni uyanıyormuş gibi ayaklarını gerdi, öfkeli bir sesle bağırmaya başladı.
Olacak şey mi bu canım? Rahat rahat uyuyamayacak mıyız şurada? Sabahtan beri ne oldu bu ata?
Bilmem. İkide bir çifteler savuruyor duvara. Ben de mutfakta bu gürültüden kurtulurum sanmıştım. Ne gezer? Burası ambardan da kötü. Bir türlü anlayamıyorum. Nesi var bu atın? Neden böyle tepiniyor?
Gerçekten de öyle, dedi büyükler. Bu hayvanın hasta ya da kızdığı bir şey var. Birazdan gidip bakarız.
Onlar atı konuşurken kedi küçüklere bakıp başını sallıyordu. Bütün bu sözlerin bir işe yaramadığını, bu konuda direnmenin doğru olmadığını anlatmak istiyordu sanki. Gerçekten de ne yararı vardı bütün bunların? Nasıl olsa büyüklerin odaya girmesine engel olamayacaklardı. 5 dakika erken olmuş, 5 dakika geç olmuş. Ne çıkardı? Küçükler de kedi gibi düşünüyorlardı. Ama 5 dakika erken olmasındansa 5 dakika geç olmasını yey tutuyorlardı. Delfin sesini güçlendirmek için öksürdü.
Afiret amcayı anlatıyordunuz, dedi.
Ha, evet, Afiret amcayı konuşuyorduk. Bu havada çocukların sokağa çıkarılmayacağını anlamıştı. Deli gibi yağıyordu yağmur. Hele oraya vardığımızda çok şiddetlenmişti. Tufan gibi bir şeydi. Bereket versin fazla sürmedi. Biraz azaldı, değil mi?
Büyükler pencereden avluya bir göz attılar. Atın avluda dolaştığını görünce şaşkınlıktan bir çığlık kopardılar.
Bu da nesi? At avluda dolaşıyor. En sonunda ipten kurtulup hava almaya çıkmanın yolunu bulmuş. Çok iyi etmiş doğrusu. Birazdan yatışır.
Hiç değilse ahırda patırtı yaptığını duymayız.
Tam bu sırada ayak sesleri yeniden duyuldu. Öncekilerden daha zorluydu. Üstelik döşemeler gıcırdıyor, ev sarsılıyordu. Masanın iki ayağının üstüne dikildi. Büyükler iskemlelerin üstünde sarsıldıklarını duydular.
Herhalde at değil bunu yapan, diye haykırdılar.
At şu anda avluda dolaşıyor.
Evet, at değil kuşkusuz. Ne dersin kedi?
Kuşkusuz, diye karşılık verdi kedi.
Kuşkusuz ahırda azıtan öküzler yapıyor bu işi.
Sen ne söylüyorsun kedi? Öküzlerin dinlerken azıttığı görünmüş şey mi?
Koyundur öyleyse. İnekle kavgaya tutuşmuştur.
Koyun kavgayı mı tutuşmuş?
Evet öyle olmalı.
Anlaşılacak gibi değil.
Küçükler öyle bir titremeye başladılar ki sarışın başları sarsıldı. Büyükler bunu görünce küçüklerin sözlerinde duramamış olmalarından kuşkulandılar.
Durun hele, eve birini aldınızsa, birini içeri bıraktınızsa, küçük yaramazlar, sizin başınıza gelecekleri siz düşünün artık.
Delfin ile Marinette korkunç bir biçimde kaşlarını çatan büyüklerine bakmayı bile göze alamıyorlardı. Kedi bile ürkmüş, şaşırmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu.
Bu ayak sesleri pek yakından geliyor, diye mırıldandı büyükler.
Buna kuşku yok. Herhalde ahırdan gelmiyor. Yandaki odadan gelme olasılığı daha çok.
Evet, yandaki odadan hele bir bakalım şuraya.
Terlikleri iyice kurumuştu. Gözlerini bir an bile odanın kapısından ayırmadan yerlerinden kalktılar. Delfin ile Marinette de arkalarından el ele tutuşmuşlardı. Büyükleri ilerledikçe daha sıkı sarılıyorlardı birbirlerine.
Kedi onlarla gene dost olduğunu göstermek için tüylerini baldırlarına sürüyor, onları yüreklendiriyordu. Ama gene de korkunç bir şeydi bu. Yürecikleri patlayıp parça parça olacakmış gibi bir duygu vardı içlerinde. Büyükler kulaklarını kapıya dayamışlar, kuşkulu kuşkulu dinliyorlardı. En sonunda tokmak çevrildi.
Kapı gıcır diyerek açıldı. Delfin ile Marinette odaya bir göz attılar. Minicik bir ak tavuk göründü. Ak tavuk gizlice büyüklerin bacakları arasından sıvışıp sessizce mutfağa geçti. Saatin ardına saklanıverdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 39.